Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Çınaraltı programını açıyoruz. Değerli dinleyiciler, akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez demişler. Meşhur Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa vardı. Nuri Killigil. Bir zamanın yarı karanlık devlet ricalinden birisiydi. Onun bir sözü vardı. Türk'ün en büyük düşmanı Türk derdi. Yalnız ırk ve millet kardeşleri değil, fikir kardeşi olanlar, fikir bakımından birbirine yakın, akraba yakın demektir. Fikir bakımından birbirine yakın olanlar da tarihe bakılacak olursa eğer birbirlerinin can düşmanı olabiliyorlar. 1933 yılında SA komandolarının ve onları idare eden Adolf Hitler'in fikir ve mefkûre arkadaşları Röhm ve Strasser'le kol kola bir mücadele neticesinde Almanya'da iktidarı ele geçirdiler. Adolf Hitler daha bir sene geçmeden en yakın arkadaşlarına saldırdı. Röhm ve Strasser'le beraber yüzlerce Nazi'yi öldürttü. SA'lerin temizlenmesini de onlarla aynı görüşte ve aynı Nazi fanatikliğine sahip SA hücum kıtalarına bıraktı. Naziler nasıl Yahudilere ve komünistlere reva gördükleri acımasızlıkla aynen Nazileri de öldürtmüş ve temizlemişlerse, komünistler de başka komünistlere karşı aynı şekilde davranmışlardır. Mesela Bolşevikler, fikir akrabaları olan Menşeviklere karşı yaptıkları zulmü geçelim. Burada ne kadar olsa bir fikir çatışması vardı. Her ikisinin de sosyalizm anlayışı farklıydı. Biri önce komünizmi zorla kuralım diyordu. Öbürü önce sosyal demokrasi safhasından geçelim sonra komünizmi kuralım diyordu. Çoğunluk Bolşevik'ti. Bolşevik zaten çoğunluk demek. Menşevik de azınlık demek. Sonra bunlar birbirlerini yediler. Ama Stalin'le Troçki, Radek, Zinoviev arasında fikir ayrılığı yoktu. Hatta var gibi görülenler de sonradan suni şekilde taraftarları tarafından geliştirilmişti. Her iki tarafta sapına kadar Bolşevik komünisti. İki tarafta Rusya'dan başlayıp bütün dünyayı komünistleştirmek emelindeydi. Ve ikisi de bunu zorla, ihtilallerle tahakkuk ettirmek istiyordu. Lenin'in ölümünden sonra güçlü tek adam olabilen Stalin, 1927 yılında Troçki'yi Komünist Partisi'nden attırdı. Halbuki Troçki çok güçlüydü o zaman. Hatta Lenin'in yerine Troçki geçecek deniyordu. Bununla da kalmadı, Troçki'yi Rusya'dan sürdürdü. Troçki, 1927'den 1933'e kadar Türkiye'de, adada, Büyükada'da yaşadı. Sürgün olarak. Burada Stalin'in kiralık katilleri tarafından öldürülmek istendi. Sadece sürgünden iktifa etmedi. Ondan sonra başka sürgüne kaçtı, sürgünden sürgüne kovalandı. Nihayet 1940 yılında Meksika'da bir dağcı kazmasıyla kafatası parçalanmış olarak bulundu. Şüphesiz Stalin öldürttü onu. Radek gibi eski Bolşevikler ise Rusya'da Stalin'in Bolşevikleri tarafından işkence edildi. 1924 ile Lenin'in öldüğü 1924 ile 1938 yılları arasında on binlerce komünist lider burjuvalara reva görülen eziyetlerden daha kötüsünü görüp idam edildiler. Osmanlı tarihi de bu sosyo-psikolojik kanunun misalleriyle doludur. Ve devşirme politikası da bunun en tipik misalidir. Fatih Sultan Mehmet'le hızlanan bir devlet siyaseti, idare kadrosunda Türk aslından gelenlerin uzaklaştırılmasını ve yerlerine devşirmelerin getirilmesini hedef almıştı. İlk zamanlar Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda eski Anadolu beylerinin soyundan gelenler Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da rol almışlardı. Bunlardan çok meşhur vezirler yetişmişti değerli dinleyiciler. Fakat Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren fetihlerin artmasıyla ve imparatorluk hüviyetine geçilmesiyle yeni bir siyaset takip edildi. O da şu: daha önce de var olan ve daha çok gayrimüslim halktan ama Müslümanlar da var, çocuklarından zeki, kabiliyetli, fiziki düzgün olanların devlet hizmetine alınması. Bunlar önce saray mektebinde eğitilerek bunlardan istidadına göre asker ve devlet adamı yetiştirilmesi politikası takip edildi. Öyle oldu ki Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren başa geçen vezir azamların, vezirlerin ve devlet ricalinin çoğu Balkanlarda yaşayan Osmanlı vatandaşlarının çocukken devşirilmiş çocuklarından oluşuyordu. Ve devleti kuran Türkmen beyleri bilerek devlet idaresinden uzak tutuluyordu. Türk soyundan geldiği %100 belli olan Osmanlı hanedanı neden kendi soyundan gelenlere karşıydı? Çünkü sultanlar Orta Asya'dan beri süre gelen Türk tarihini çok iyi biliyorlardı. Türk beyleri biraz güçlendiler mi, biraz şöhret sahibi oldular mı, tahtta iddiacı oluyorlardı. Ve bu iddialarını destekleyecek bir halk ve asker kesimini de bulabiliyorlardı. Çünkü memleket ve millet içinde kökleri vardı, bağları vardı, nüfuzları vardı, nüfusları vardı. Hele Osmanlı Devleti'nin birliği kurulurken ortadan kaldırılan Anadolu beyliklerinin, Karamanoğullarının, Germiyanoğullarının, İskenderoğullarının ahvadı her an ayrılma ya da yeni bir hanedan kurma teşebbüsüne kalkışabilirlerdi. Fatih Sultan Mehmet dayısı olan Karamanoğullarından az mı çekmişti? Halbuki devşirmeler hiç böyle bir tehlike arz etmiyordu. Memleket içinde aileleri, kökleri, nüfuz ve nüfus bölgeleri yoktu. Padişahın lütfuyla ve talihlerinin yardımıyla iş başına getirilmişlerdi. Nüfuzlarının kesilmesi, iş başından uzaklaştırılmaları, hatta yok edilmeleri padişahın iki dudağının arasındaydı. Azledildikleri zaman ve idam edildikleri zaman vilayetlerden biri ayaklanmaz, hesap soran çıkmazdı. Onun için sultanların soy ve mefkure akrabaları olan Türkmen beyleri değil, sarayda yetişen devşirme menşeli soylular tercih edildi. Türk soyluları böylece akrabalığın cezasını çekmiş oldular. Değerli dinleyiciler, gelelim daha yakın tarihlere, 1950'lere. Cezayir'in devlet başkanı Hayri Boumediene'nin bir vakitler en yakın fikir ve dava arkadaşı Ahmet Bin Bella idi. 1954'ten beri Fransızlara karşı istiklal mücadelesi vermişlerdi. Birlikte kelleyi koltuğa almışlardı. Siyasi görüşleri de aynıydı. Sosyalist bir milliyetçilik. Bu iki adam, daha doğrusu nasyonal sosyalizm, Hitler gibi. Bu iki adam 1963 yılında birlikte Cezayir'i istiklaline kavuşturdular. ve öndeki lider olan Ahmet Bin Bella devlet başkanı oldu. İki sene sonra 1965'te Albay Hayri Bumedyen bir darbeyle iktidarın arkadaşının elinden aldı ve Bin Bella'yı konforlu, etiketli bir hapse attı. 15 yıl zindanlarda çürüyen Ahmet Bin Bella'yı fikir arkadaşı Hayri Bumedyen'in pençesinden ancak ölüm kurtarabildi. Hayri Bumedyen ölür ölmez Ahmet Bin Bella zindandan çıkarıldı. Ahmet Bin Bella zannedildiği kadar kurnaz değilmiş. Yoksa zıt fikirli olan düşmanlarına karşı uyanık olacağına asıl fikirdaşlarını kollardı. Nasıl olmuştu da zaman ve mekan bakımından yakın olan bir hadiseden ders alamamıştı? 1950'lerde Mısır'da Kral Faruk'a karşı gizli teşkilatlar kurarak mücadele eden bir generalle bir albayın kaderleri hafızalarda hala tazeydi. Mısırlı general Necip, albay Nasır, Kral Faruk hanedanına karşı el ele verdiler. Kelleyi koltuğa aldılar. 1952'de darbe yaptılar. Kralı tahttan indirdiler. Yurt dışına sürdüler. Mısır'a da cumhuriyeti kurdular. 1953'ün Temmuz'unda. General Necip devlet başkanı oldu. Albay Nasır da onun sağ kolu oldu. Ama bir yıl geçmeden Albay Cemal Abdülnasır, her ikisi de bunların sosyalisti. Cemal Abdülnasır biraz daha koyu sosyalisti. 1954'te Cemal Abdülnasır silah arkadaşı ve fikir arkadaşı General Necip'e karşı bir darbe yaptı ve başa geçti. Necip, gözaltı adındaki hapisleri boyladı. Eski fikir arkadaşlarından binlercesini ya sürdü Nasır ya öldürdü. Yakın tarihten bir örnek Suriye ile Irak'ta değerli dinleyiciler, Baas rejimi vardı. Her ikisinde de Baas, Arap kavmiyetçiliği demek, sosyalist Arap kavmiyetçiliği ve Hristiyan, Michel Efrak adında bir Hristiyan düşünürün kurduğu bir ideoloji. Her ikisi Irak ve Suriye'de iş başında olduğu halde Irak'ta, Suriye'de yıllarca birbirine muazzam bir düşmanlık politikası takip ettiler. Aynı parti Suriye ve Irak'ta iş başında olduğu halde birbirlerinden yıllarca nefret ettiler. Öyle ki Suriye'de ayaklanacakları Irak, Irak'ta ayaklanacakları Suriye destekledi ve her türlü darbeyi, isyanı teşvik etti, hatta finanse etti. Gelelim Yugoslavya'ya. Josef Broz Tito, uzun zaman Yugoslavya'nın devlet başkanlığını yapan Tito, Hırvat asıllı Tito, en yakın fikir ve silah arkadaşını uzun yıllar hapsetti. İkinci Cihan Harbi'nden sonra ve iktidarı henüz ele geçirdiği yıllarda Tito, daha çok siyasi rakibi olan milliyetçi, sağcı çetniklerle uğraşırdı. Tito sosyalistti. Fakat 1960'lardan sonra en büyük şiddetini kendi komünist fikir ve silah arkadaşlarına karşı gösterdi. 1972 ve 1973'lerde en yakınlarını hapse attırdığı büyük bir hapse atma furyası yaşandı Yugoslavya'da. Buna benzer bir hadise de Küba'da oldu. Fidel Castro 1959'da Batista'ya karşı yapılan ayaklanma ve darbe hareketinde en yakını olan Matos onu sağ kolu olarak yanında tutmuştu. Ve başarı kazandıktan az sonra da hapse attırıp adını unutturmaya çalıştı. Matos hapishanelerde çürüdü. Evet, Fransa'da General de Gaulle'un durumu biraz farklı ama yine de bu umumi çizgiye uyan yerleri var. 1958'de Fransa'da 4. Cumhuriyet çatır çatır çatır diyordu. Komünistler iktidarı ele geçirmek için olanca gayreti gösteriyorlardı. Müstemleke Cezayir ise istiklal mücadelesini kazanıp Fransa'dan kopacağı benziyordu. Fransız İmparatorluğu'nun son parçaları da gidiyordu. General de Gaulle ise milletine küsmüş, çekildiği Colombin de Deux Englises şatosunda mağrur sükutunu sürdürüyordu. Vatan elden gidiyor diye bayrak açan sağcılar, Cezayir'den gelen komandolar ve paraşütçü birlikleri hükümeti baskı altında tutuyorlardı. Her an Paris'e indirme yapıp iktidarı ele geçirmeleri bekleniyordu. Sağcılar bunu ultimatomla başardıklarını sandılar. Sosyalistlerin hükümeti zora boyun eğdi ve sağcıların isteği üzerine iktidarı General de Gaulle'e teslim etti. Yapılan bir referandumla da halk milli kahraman General de Gaulle, Charles de Gaulle fevkalade salayetler tanıdı ve böylece 4. Cumhuriyet ortadan kalktı ve güçlü başkan sistemli 5. Cumhuriyet devri başladı. Fakat General de Gaulle kendisinden başka kimsenin adamı ve kuklası değildi. Ona iktidar yolunu açan sağcıların taleplerinin tam zıttına Cezayir'in istiklalini tanıdı. Fakat bu politika hariç fikirleri sağcı kesiminkinin aynıydı. Sağcılar General Raoul Salan ve Jacques Soustelle'in liderliğinde ona karşı koymaya kalktılar. General de Gaulle o kadar gururlu bir adamdı ki Tito ya da Nasır gibi aynı mefküreye sahip olduğu arkadaşlarını fakat rakip şahsiyetleri hapse attıracak kadar bunları kendisine muhatap saymıyordu. Onları sadece yok farz ediyordu. Onlar ise var olduklarını ispat için suikastler tertiplediler, beceremediler. Eylemci sağcıları hapse normal mahkemeler attı. Ne var ki bu misalde de birbirine yakın fikir ve idealde olanlar düşman gibi davranmışlardı. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, bir fikir ve bir mefkurenin ülkünün sahipleri iktidar denilen o uğurlu uğursuz şeyi ele geçirince kendilerine en büyük tehlikeyi fikir ve ülkülerine düşman olanlarda değil, kendilerine yakın olanlarda görürler ve en büyük darbeyi en şiddetli bir vuruşla fikir düşmanlarına değil, fikir akrabalarına indirirler. Boşuna dememişler, akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez. Thank you. Değerli dinleyiciler, dünya nüfusu son 150 yılda gittikçe artan bir tempoyla yükselmiştir. Mesela orta çağlarda bütün Avrupa nüfusu 60 milyona ancak ulaşabildiği biliniyor. Kıtlıklar, tabi afetler, ardı arkası kesilmeyen harpler ve bilhassa kolera, veba ve tifüs gibi o günler için tamamen tedavisi imkansız, hatta korunulması imkansız sari hastalıklar nüfusun artmasına mani oluyordu. Kuruluşundan beri dünyanın namlı şehirleri arasına girmiş olan İstanbul'un ilk ve orta çağlardaki nüfusunu tam olarak tespit etmeye imkan yok. Çünkü şehrin kara tarafındaki surları 4 kere daha ileriye alınmış ve bunun neticesi olarak şehir alanı belli aralıklarla 4 kere genişlemiştir. Doğu Roma, yani Bizans İmparatorluğu'nun son zamanlarında başşehir Bizans nüfusunun çok azaldığı biliniyor. Bunun sebebi gittikçe artan ve yaklaşan Türk tehlikesiydi. Osmanlı Türkleri baştan beri topraklarını büyük ölçüde Bizans'ın aleyhine olarak genişletmişlerdi. Bunun neticesinde 1451 yılında Sultan II. Murat vefat edip de oğlu Sultan II. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığı zaman bu köhne imparatorluğun Anadolu'da hiç toprağı kalmamıştı. Üsküdar dahil. Rumeli'de ise başşehire yakın 3-4 ehemmiyetsiz kaleden başka bütün topraklarını Türklere terk ederek bir site devleti, şehir devleti halini almıştı. Bunun için birçok kimseler İstanbul'u yavaş yavaş bırakıp gittiler. Büyük ve orta derecede servet sahipleri, asil aileler, şehrin kendilerine ayrılmış bölgelerinde oturan Latin dükalıklarından, Cenova'dan, Venedik'ten gelmiş olan yabancı koloniler halkı, başta Yahudi menşeliler olmak üzere tüccar ve armatörler bunların başında geliyordu. Bu göç bilhassa son 25 yıl içinde hızlandı. Neticede ise gidebilen gitti, ancak çeşitli sebepler yüzünden göçemeyenler kaldı. Şehir bu sebepten iyice tenhalaşmış bulunuyordu. Cemaati kalmadığı için Bizans'ta sayısı oldukça fazla bulunan kiliselerin bir kısmı terk edilmiş ve zamanla harap olup gitmişti. Sık sık sokaklarda dilenen keşişlere rastlanıyordu. Bunun sebebi ise birçok manastırın geliri kesilmiş olmasıydı. İstanbul artık aşağı yukarı yalnız liman bölgeleriyle tepelerdeki birbirinden geniş bahçeler, bostanlar ve ağıllarla ayrılmış mahalleler manzarasını almıştı. Ayasofya Meydanı'ndan başlayıp bugünkü Çemberlitaş, yani Forum Konstantinus, Bayezid, yani Forum Tauri, Şehzadebaşı, yani Forum Philadelphia, Fatih yoluyla Edirne Kapı'ya, yani Miyandiri Pili'ye ulaşan iki tarafı sütunlara dayalı kubbeli revaklarla örtülü meşhur Mese Caddesi ile Aksaray, yani Forum Bovis Meydanı'ndan Yedi Kule, yani Pentabrikli Pili, Topkapı, Ayos Romanos Pili, Mevlana Kapı, Melandisya Pili gibi şehir surlarının büyük kapılarına ulaşan ana caddeler hala mevcut olmakla beraber eski canlılıklarını kaybetmişlerdi. Başkent daha asayiş oldukça bozulmuştu. Hırsızlık ve haydutluk hadiseleri artmıştı. Bilhassa işsiz kalan gemiciler ve liman işçileri tenha yerlerde gündüzleri bile adam soyarlar, aylıklarını muntazam olarak alamayan saray ve kapı muhafızları da böyle işlere karışırlardı. İstanbul, 4. Haçlı Seferi neticesinde 1204 senesinde Latin işgaline uğradı ve bu işgal 1261 senesine kadar devam etti. Bu devirde Hristiyanlık devrinden beri, yani 850 seneden fazla bir zaman zarfında kiliselerde birikmiş olan servetler tamamen yağma edildi. Latin işgaline son veren Paleologos hanedanı devrinde bir dereceye kadar yine bazı kıymetli eşya ve resimlere kavuşmuştu kiliseler. Şimdi de zaman zaman yerli karmanyolacıların saldırılarına uğramaktaydı. İmparatorun emriyle bunlar geceleri hususi muhafızlar tarafından korunuyor. Ancak bu sefer de bunlar aralarında anlaşıp altın haçları, gümüş buhurdanları ve değerli ikonaları ortadan kaldırıyorlardı. Bu sırada İstanbul'da aynı zamanda ekmek sıkıntısı çekiliyordu değerli dinleyiciler. Bizans ziraat sahalarını kaybetmiş olduğu gibi ihtiyacı olan buğdayı dışarıdan satın alacak parası da yoktu. Bu yüzden fakir halkın başlıca gıdası olan ekmek pahalı ve lüks bir yiyecek haline gelmişti. Bu da ahalinin ızdırabını arttırıyordu. Henüz Bizans'ın elinde bulunan Rumeli'deki bir kısım topraklarda bir miktar buğday ekiliyor idiyse de köylüler bunu İstanbul'a getirip daha ucuza satmaktansa yasaklanmış olmasına rağmen ayaklarına kadar gelen başka müşterilere veya kara borsacılara daha pahalıya vermeyi tercih ediyorlardı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u muhasara ettiği zaman, kuşattığı zaman şehirde sadece 50-60 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu sayı 100 bini ancak aşabilmiştir, yarıdan fazlası da gayrimüslim olmak üzere. Bu padişah, Kanuni Sultan Süleyman, şehri daimi içme suyuna kavuşturup her yanını çeşmelerle bezemek ve halkı bilhassa yaz aylarında çektikleri susuzluk derdinden kurtarmak istemişti. Sadrazam Rüstem Paşa buna karşı çıktı. Su bollaşırsa Anadolu halkı İstanbul'a göçer. Bu da et ve bilhassa ekmek darlığı meydana getirir demişti. Aslında o devirde nüfusu 100 bini aşmış bir şehrin halkına her gün yiyeceği ekmeği yetiştirmek mühim bir meseleydi. Bunun için günlük ortalama 35-40 ton buğday icap ediyordu. Bunu uzun vadeli olarak temin etmek, taşımak, depolamak, değirmenlere ve fırınlara muntazam olarak dağıtmak o günün imkanlarıyla kolay baş edilebilir bir iş değildi. İstanbul'un eski nüfusu için abartılmış bazı rakamlar ileri sürenler vardır. Mesela 17. asırda Osmanlı Devleti'nin baş şehrinde 1,5 milyon kişinin yaşadığını söyleyen rivayetler var. Yalnız şurası muhakkak ki 300 yıl evvel dünyada nüfusu bu dereceye varmış hiçbir şehir mevcut değildi. Çünkü o devrin imkanları ve vasıtaları bu kadar halkı bir arada beslemeye yetmezdi. 1,5 milyon insana her gün ne ekmek, ne et ve diğer yiyecekler ve hatta ne de su yetiştirmek mümkündü. Günde 160 ton un, 75 ton et, buna göre yağ, tuz, yaş ve kuru sebze ve en az 20 bin ton su sağlamak, ayrıca icap eden yiyecek stoklarını el altında bulundurmak o günün ölçülerine göre sadece bir hayalden ibaretti. Bunun günümüz için bile kolay bir mesele olmadığını düşünmek lazımdır. Mesela 1621 senesindeki şiddetli kış sırasında deniz ve karayolu kapandı. İstanbul Boğazı, hatta Haliç dondu. Hemen tesirini gösterdi bu. İstanbul halkı yiyeceksiz ve yakacaksız kaldı. Ve Naima tarihinin naklettiğine göre 70 dirhem, yani yaklaşık 230 gram ekmek 15 akçeye çıktı. O kış İstanbul'un ekmek sıkıntısını en çok çektiği zaman oldu. Ve bu da isyanlara ve padişahın tahtını kaybetmesine sebebiyet verdi. İstanbul'un eski nüfusunu ve buna göre başta ekmek olmak üzere diğer günlük ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamak için en doğru yol nüfus sayımlarına göz atmak. Osmanlı başşehrinde yaşayan herkesin birer birer sayılması işi ilk defa 1829 yılında yapıldı değerli dinleyiciler. Bunun sebebi de yine bir ekmek sıkıntısıdır. O sırada Rusya ile harp halindeydik. 1828 Osmanlı-Rus harbi erzak sıkıntısı baş gösterdi. Bu sebeple ekmeğin vesikaya bağlanması kararlaştırıldı. Akdeniz ve Karadeniz boğazları da kapandığı için şehre deniz yoluyla erzak gelmiyordu. Hükümet ilk tedbir olarak bunu karayoluyla Anadolu'dan getirtmeyi düşündü. Bu arada mesela Kayseri'den 3000 deve yükü zahire istendi. Gelen cevapta bütün vilayette ancak 300 deve bulunduğu, bunların da dağınık halde olduğu bildirildi. Bu da o devirde bu gibi işlerde tedbir almanın ne kadar zor olduğunu bizlere göstermektedir. Evet, bu harp sırasında değerli dinleyiciler, bütün vilayetlere ele geçecek bütün zahirenin bulunabilecek her vasıtayla hemen İstanbul'a gönderilmesi emredilmiştir. Ancak bu tedbirlerin vereceği neticeler zamana bağlıydı. İstanbul'da ise kıtlık baş göstermişti. İşte bunun üzerine elde mevcut zahirenin şehrin nüfusuna göre idare olunması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Sultan II. Mahmud'un emriyle İstanbul, Galata, Beyoğlu, Üsküdar ve Kadıköy semtlerinde oturan bütün halk sayıldı. Ve 1829 yılında burada oturanların sayısının toplamı 359.089 kişi olarak tespit edildi. Harpten evvel İstanbul fırınlarına haftada 40 bin kıyıya, yani ortalama 900 ton buğday veriliyordu. Ayrıca İstanbul'da toplanan askere ve cepheye sevk edilen birliklere de erzak yetiştirmek icap ediyordu. Bunun için de yedek zahireye müracaat edildi. Ancak bu zahire her yıl yenilenmesi gerekirken yıllarca değiştirilmemiş ve olduğu gibi bırakılmıştı. Bu yüzden bir kısmı çürümüş ve külçe haline gelmişti. Yedek zahire depolarının en eskisi Fatih semtindeki Çukurbostan'da bulunuyordu. Ancak buradaki zahirenin çoğu buğday değil, darı, çavdar, arpa ve mısır gibi hububattı. İşte hazırlıksız girilen harbin kaybedilmesi muhakkaktır. Neticede bu harpte zaten kaybedilmişti. Neticede anlattığımız durumda bulunan zahire hemen değirmenlere gönderildi, çekilip İstanbul fırınlarına dağıtıldı ve mahalle mahalle tutulan defterlere göre cami, kilise ve havra kapılarında mesul memurların nezaretinde halka akşam ve sabah birer ekmek verilmeye başlandı. Ancak Lütfi tarihinin dediği gibi her biri yumruk kadar simsiyah bir somun ki Rabbim göstermesin yenilir yutulur şey değildi. Yiyenlerin çoğu hastalanıyor fakat çaresiz yine yiyordu. Neticede öyle bir hal hasıl oldu ki şehrin en namlı zenginleri ve en mühim devlet adamları arasında bile bir dilim beyaz ekmek en makbul hediye yerine geçer oldu. Bu sırada Ruslardan alınan esirler İstanbul'a getiriliyordu. Sultan II. Mahmut bunların eskiden yapıldığı gibi tersaneye gönderilip ağır hizmetlerde kullanılmamalarını, Büyükada'da oturtulmalarını emretti. Bu esirler orada harp bitene kadar rahat bir hayat yaşadılar. Kendi devletlerinin donanmaları deniz yollarını iki taraftan kapatıp İstanbul'un ağır bir kıtlığa sebep oldukları halde Türkler bütün dünyaya bir medeniyet dersi verdiler. Onları gıdayla beslediler ve sıkıntı çektirmediler. Halbuki aynı harpte düşmanın esir aldığı Türk askerleri çok ağır şartlar altında yaşadı. Hatta bir kısmı buna dayanamayarak vefat ettiler. Memleketimiz bundan sonra 1853 ve 56 yılları arasındaki Kırım Harbi'nde, 93 Harbi dediği halkın 1877-1878 Rus Harbi'nde, 1897 Yunan Harbi'nde, 1911 İtalyan Harbi'nde, 1912 Balkan ve 1914-18 Harbi Umumi denilen 1. Cihan Harbi'nde aynı sıkıntıları çekti. Daha sonra Yunan Harbi oldu malum. Bunlar içinde İstanbul'un en çok ekmek sıkıntısını hissettiği devir Harbi Umumi denilen 1914-1918 1. Cihan Harbi oldu. Ekmek vesikaya bağlandığı halde zahire kıtlığından kalitesi gittikçe bozuldu. Sonunda süpürge tohumları, mısır koçanları, biraz darı veya arpa, pek az da mısırla karıştırılmış, öğütülmüş ve bundan ekmek yapılıp belli miktarda vesikayla halka satılmıştı. Fırında tamamen dağıldığı için tavalar içinde pişirilirdi. Ancak bu da yetmediği için içine buna mani olacak mahut madde adıyla bir şey daha karıştırılmıştır. Bu mahut madde daha sonraki araştırmacıların gizli dosyaları karıştırarak buldukları ve ne olduklarını öğrendikleri bir şey, tuğla ve kiremit yapılan kağıthane çamuru olduğu öğrenildi. Yani iddiaçılar yaptıkları ekmeğe tuğla ve kiremit imalinde kullanılan kağıthane çamurunu karıştırıyorlardı ki dağılmasın diye. İttihat ve Terakki Partisi'nin son sadrazamı Talat Paşa, bütün imkanlar elinde bulunduğu halde kendisinin bu ekmeği yediğini ve ailesi halkına da bunu yedirdiğini söylerdi. Buna mukabil Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, çok sevdiği atını bu sırada Francala ile beslerdi. İttihatçıların halkçılığı bu kadar. Değerli dinleyiciler, 2. Cihan Harbi'nde Türkiye bu ateşe bulaşmadığı halde orduyu her an seferi kadrosu ile hazır bulundurma durumunda olduğundan büyük bir istihsalci üretici kitle tüketici hale geldi. Üstelik o günlerde Türkiye'de kıtlık oldu, üst üste iyi mahsul alınamadı, ve bu sebepten şehirlerde ekmek vesikaya bağlandı. Ve bir ara kalitesi oldukça bozuldu. Vaka 1. Can abi kadar olmadı ama halk çok sıkıntı çekti. Ekmek karneye bağlandı ve 1940 yılından 45 yılına hatta 46 yılına kadar ekmek karneyle verildi. Karnesini kaybedenler ekmek almaktan mahrum kaldılar. Bu arada ekmek karneleri kara borsayla çok yüksek fiyatlarla satıldı. Bundan da bir hayli kimse zengin oldu. Ancak köylerde yaşayanlar 2. Can Harbi'ndeki bu vesika sıkıntısını çekmediler. Onlar bol bol iyi buğdayla karınlarını doyurdular. Öyle ki büyük şehirlerde yaşayıp da köylerde akrabaları olan kimseler 2. Can Harbi sırasında İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i bırakıp köylere taşındılar.
Gemilerde talim var, bahri yeri yârim var. O da gitti sefere, ne talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Gemi gelir ya, aşır içi dolu çamaşır. İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Tanırlar seni, yolcu sanırlar. Geçme kapım önünden, seni benden alırlar. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im, sarı lira vereceğim. Olmazsan karakola
gideceğim. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.